Ayrım 17. Yokuşun başı. Böyle gelmiş, böyle gitmez 2. Aziz Nesin. Sayfa 196. Uzun Yusuf'a taşınıyoruz. Naci Bey'in büyük bahçesinde 3 yapı vardı. Ön bahçesinde kendisi oturuyor, arka bahçedeki 2 katlı evin alt katında bir odada da biz oturuyorduk. 3. yapı eski tekkenin mutfağıydı. Burası mutfak olarak çok büyük ama ev olarak çok küçük bir yapıydı. Naci Bey bizim oturduğumuz arka bahçedeki 2 katlı evi kiraya verdi. Kiracısı Molla Bey denilen, sonraları anladığıma göre oldukça ünlü biriydi. Oturduğumuz ev kiraya verilince oradan taşınmak zorunda kalmıştık. Uzun Yusuf denilen yerde eski eve yakın bir eve taşındık. Babam yine Naci Bey'in bahçesinde çalışacaktı. Naci Bey'in bahçesine çiçeklerine bakıyor, bunun karşılığında para almıyor ama bahçede yetiştirdiği zerzevatı kendi hesabına satıyordu. Bu nedenle parasal durumumuz eskiye göre oldukça düzelmişti. Kız kardeşim de Naci Bey'in koyunlarını, keçilerini sağmaktaydı. Okula başladığımdan beri Beyazıt'taki muhallebiciye sütleri ben taşımıyordum artık. Uzun Yusuf'ta yine bir tekkenin bitişiğinde bir eve taşınmıştık. Tekkenin yanında mezarlık, mezarlığın yanında da bizim evimiz vardı. O dönem İstanbul'un mezarlıkla iç içe yaşamaktaydık. Mahallenin arasında o denli çok mezarlık vardı ki birçok evin penceresi mezarlığa bakardı. Ölülerle diriler içli dışlıydık. Tekke pek çoktu, mescit pek çoktu ve her tekkenin, her mescidin mezarlığı vardı. Ayrıca türbeler de vardı. Benim o dönem İstanbul'undan belleğimde kalmış en derin iz bu tekkeler, bu mezarlıklardır. Hele eski İstanbul denilen Eminönü'nden Topkapı'ya dek olan yerlerde o zamanlar mezar taşı sayısı insan sayısından çoktu desem de pek abartmış olmam. Bir de yaşamımızı bütünleyen zenci kadınlar pek çoktu. Bir de her mahallenin özgün bir delisi vardı. Hemen hemen delisiz mahalle yok gibiydi. Bu delilerin özellikleri vardı. Her mahallenin delisi ayrıydı ve deli olarak öbürlerine hiç benzemezdi. Bunlar zararsız delillerdi. Bu delilere o mahallece bakılırdı. O tekkeler yandı, yıkıldı, yok oldu. O mezarlıklar kaldırıldı, apartman oldu. Ya o zenci kadınlar ne oldu? Onlar da kaynaşıp, melezleşip eridi mi? Peki o her mahallenin ayrı delisi, şimdi hiç mi kalmadılar da ortalarda görünmüyorlar? Evimizin yanındaki tekke de bütün öbür tekkeler gibi Cumhuriyet'ten sonra kapatılmıştı. Tekkenin şeyhi, şeyh denilecek ağırlıkta bir adam değildi. Şeyh efendinin denilince ağırbaşlı, sözü söyleyişi dinlenir, sözünü dinletir, çok bilir ama az konuşur, eli açık, gönlü açık, saygın bir kişi akla gelir. Benim gördüğüm son şeyhler, son olarak da Naci Bey böyle şeyhlerdi. Oysa bu tekkenin şeyhi kır tipil, çapaçul, cebi boş, eli sıkı, kafası tın tın, zırta poz biriydi. Taşındığımız evin sahibi olan yaşlıca hanım, ki bir hanımefendiydi, bu şeyhin kız kardeşiydi. Bu yaşlıca hanımın kızı Ney Hanım'dı. Kocasından ayrılmış olan Ney Hanım'ın bir oğlu bir de kızı vardı. Ney Hanım yaşadığımız o çevrenin çok üstünde bir düzeyde giyinir, kuşanır, süslenirdi. Yalnız dış görünüşüyle değil, bilgisi, görgüsü, eğitimi, öğrenimiyle de çevresindekilerden üstün bir genç hanımefendiydi. Güzeldi, ay yüzlüydü. O zamanlar teleme peyniri gibi kadın denilen tipteydi. Geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı kocasının özel okulu varmış. Ney Hanım'a hayranlık duyduğum için ayrıldığı kocasına kızardım. Hiç böyle bir kadından boşanılır mı diye düşünürdüm. Ney Hanım'a olan duygularım, Hayret ablaya olan duygularımdan başka türlüydü. Bu daha çok Ahmet Muhip Dranas'ın Fahriye Abla şiirinde anlattığına benzer bir duyguydu. Ney Hanım yücelttiğim saygın bir kadındı. Taşındığımız bu ev 2 katlı eski tahta bir evdi. 2 taş basamakla sokak kapısından girilince sağdaki tek büyüyecek odada küçük bir aylık kirayla oturuyorduk. Üst kattaki 3 odada da onlar yani Ney Hanım, annesi, oğlu ve kızı oturmaktaydılar. Ney Hanım'ın kızı çok güzel, kıvır kıvır saçlıydı. 4-5 yaşında ancak vardı. Ben de 13 yaşımda olduğuma göre benden 8-9 yaş küçüktü. Ama bana o yaştaki bütün oğlan çocuklarının kendilerini büyümüş duyduğu gibi Ney Hanım'ın kızı sanki benden 30-40 yaş küçükmüş gibi gelirdi. Bu küçük kızı çok severdim. Ders çalışmaktan boş kaldığım zamanlarımda onu oyalamaktan çok hoşlanırdım. Yeni taşındığımız oda çalışmama uygundu. Burada yalnız kaldığım zamanlar yüksek sesle hatta bağıra bağıra ders çalışırdım. Ney Hanım beni çok beğenir, çok severdi. Beni herkese örnek olarak gösterirdi. Bu türlü örnek gösterilmelerden hoşlanmadığım halde Ney Hanım'ın beni övmelerine karşı tedirginlik duymazdım. Söylentilerden N Hanım'ın mühendis mektebi, teknik üniversite öğrencisi olan bir delikanlı arkadaşı olduğunu biliyordum. Bir akşam N Hanım'ın kızıyla sofada oynarken N Hanım o delikanlıyla gelmişti. N Hanım beni o delikanlıya öve öve tanıtmıştı. Kibar, ince, şık bir delikanlıydı ama ben onu sevmemek, beğenmemek zorundaydım. Hatta ona kızmak zorundaydım. O küçük güzel kız hastalandı. Menenjitti. Hastalığında bir iki kez yanında bulunmuştum. Başı ağrıyordu. Çok kısa sürede öldü. N Hanım'ın acısı büyüktü. Kızının ölümünden birkaç gün sonra bir gün ağlayarak bana büyüdüğümde kızını benimle evlendirmeyi tasarlamış olduğunu söyledi. Nasıl olurdu? O melek gibi güzel kızla benim aramda o denli çok yaş ayrımı vardı ki bana göre. Ben koskoca bir delikanlıydım. Oysa o daha küçücük, küçümencik bir kızcağızdı. Bu aileyle dostluk ilişkilerimi yıllar yılı sürdürdüm. Birbirimizden uzaklarda oturduğumuz zamanlarda da lisedeyken, harp okulundayken, subayken ziyaretine gittim. Bende N Hanım üzünçlü bir anı olarak kaldı. Onu hep uygun bir eş bulamamış, mutsuz ama mutluluğa çok layık bir insan olarak gördüm. Daha sonraları yanlış eş seçimi ya da eş bulamamaları yüzünden çok layık oldukları mutluluğa kavuşamamış, yaşamları ziyan olmuş, değerleri yeterince bilinmemiş pek çok kadını tanıdım. Elbet böyle erkekler de vardır ama ben daha çok o türlü kadınlara acıdım hep. 6. sınıfın Fransızca şubesinde ya yaşı büyük ya da yaşı bizlerden büyük görünen bir arkadaşımız vardı. Boylu bosluydu. İyi giyinir, her gün papyon takardı. Kalın çerçeveli gözlük de taktığı için öğrenciden çok öğretmene benzerdi. Bu görünüşünden yararlanarak yaptığı bir muzipliği, muziplik denilebilirse anlatmışlardı. Kurtuluş Savaşı anılarının daha taze olduğu o günlerde İstanbul'da Rumlara karşı sevgisizlik, Rumlarda da çekingenlik vardı. Fransızcadan 15-20 öğrenci birden okuldan kaçıyordu. O gözlüklü olanı bunların başına geçiyor, gelin arkamdan diyor, eline de bir baston almış, daha bir yaşlanmış gibi, Davut Paşa ile Koca Mustafa Paşa arasında bir yerde, yangın yerleri arasında bir kilise vardı. Hep birlikte o kiliseye gidiyorlar. Gözlüklü olanı kilisenin papazını çağırtıyor. Yüksek perdeden konuşarak papaza, öğrencilerine uygulamalı ders olarak kiliseyi gezdirip göstereceğini söylüyor. Papaz saygıyla kilisenin kapısını açıyor. İçeri girip gezip dolaşıyorlar. Öğretmen rolündeki gözlüklü, bastonlu öğrenci, gürültü eden öğrencileri ara sıra sözde azarlayarak papazı öğretmen olduğuna iyice inandırıyor. Bu arada papaza göstermeden kilisedeki ikonlardan, şamdanlardan alanlar da oluyor. Sözde öğretmen, kiliseden ayrılırken elini sıktığı papaza teşekkür ediyor. Bu olayı güle güle anlatmışlardı. Sanırım o öğrencinin adı Zeki'ydi. Ortaokuldan sonra kadastro okuluna girmiş, kadastrocu olmuştu. Özel Fransızca ders. Sınıf arkadaşlarım arasında R'leri yumuşak G sesiyle söyleyen bir çocuk vardı. Adı Halit'miş gibi geliyor şimdi bana. Başarılı bir öğrenci değildi ama çok arkadaş canlısı, çok iyi yürekli, yardımsever bir çocuktu. Giyinişinden yoksul olduğu belliydi. Özellikle üst üste pençelenmiş kalın yamalı ayakkabılarından belliydi yoksulluğu. Giydiği giysi ona büyük gelirdi. Giymiş büyük adam giysisi olduğu belliydi. Ya bir zengin vermişti eski giysisini ya da bit pazarından kullanılmış giysi olarak ucuza almışlardı. Bütün bunlara karşın onda hiç aşağılık duygusu yoktu. Durumunu doğal olarak karşılıyor, yoksulluğunu ne gizlemeye ne de ilan etmeye çalışıyordu. Rahat bir çocuktu. Hep güleç yüzlüydü. Gülünce bembeyaz dişleri görünürdü. Onunla içtenliğimiz ayakkabımı pençeletmek isteğimle başlamıştı. Bana ayakkabı pençeletmenin pahalı olacağını, bir pençelik köseleyi dericilerden satın alıp kendimiz pençelersek daha ucuza geleceğini söylemişti. Dediğine göre onların evindekilerin ayakkabılarını kendisi pençeliyordu. İşte bu nedenle o peltek arkadaşımın evine gittim. Aksaray Cerrahpaşa arasında yarı yıkık duvarlı büyüyecek bir bahçenin içindeki bir evde oturuyorlardı. Gecekondu gibi bir yerdi ama büyüktü. Burası daha çok içi eşya dolu garaj gibi, hangar gibi, eşya ambarı, depo gibi bir yerdi. Ev kırık dökük mobilyalarla, eski püskü eşyayla doluydu. Evde kızlı olan her yaşta, her boyda çocuklar vardı. Peltek arkadaşımın kardeşlerin en büyüğüydü. Aklımda kaldığına göre Erzincanlıydılar. Babası her ne iş olursa olsun yapan, kara işçisi denilen işçiydi. Arkadaşım ayakkabımı pençelemişti. Onların evinde örsle çekicin bulunmasına şaşmadım çünkü o tıklım tıklım evde marangoz gereçleri, demirci gereçleri, hatta belki bir doktorun ameliyat gereçleri bile bulunabilir ve buna hiç de şaşılmazdı. Küçüğünden büyüğüne bütün evdekiler sevimli, eli açık insanlardı. Ne zaman evlerine gitsem yedirip içirmeden, hiç olmazsa bir çay vermeden bırakmazlardı. Onca eski püskünün, onca kırık dökük eşyanın, tıklım tıklım şunun bunun içinde iyimserlikle, cıvıl cıvıl sevgisiyle, sıcak bir sevecenlikle yaşıyorlardı. Onlardan taşan sevgi o hangar gibi evdeki bütün eski püskülleri, bütün kırık dökükleri güzelleştiriyordu. O peltek arkadaşımla sonraları arada bir yollarda karşılaştığımız oldu. Son karşılaşmamızda ben askeri lise öğrencisiydim, o da bir topçu astsubayıydı. Boylanmış, irileşmiş, kocaman bir delikanlı olmuştu. Ayaklarında kalın ham deriden mahmuzlu çizmeleri vardı ama yine bir küçük çocuk peltekliğiyle sevgi ışınları saçarak konuşuyordu. Çoktan yıkılmış, şimdi yerinde yerler esen Aksaray Karakolu önündeki o karşılaşmamızdan sonra bir daha görmedim ama hiç de unutmadım. Onu sevgi ve sevecenlik taşıyan o kalabalık evlerini. İkinci sınavdan sonraki karnemde müzik de içinde bütün derslerden 5 numara alınca başarının verdiği doymazlık ve öğrenme açlığıyla okulda öğrendiklerimle yetinmez olmuştum. Daha çok şeyler de öğrenmek tutkusuna kapıldım. Okulda İngilizce okuyorduk. Okulda yabancı dilin öğrenebileceğini sanıyordum. Ayrıca Fransızca da öğrenmeliydim ama özel Fransızca dersi almak için zengin olmak gerekirdi. Peltek konuşan arkadaşımın annesi matematik öğretmenimiz kömürcüyü tanıyordu. Sanırım bu tanışıklık matematik öğretmenimizin evine ev işi yapmak için gitmesindendi. Arkadaşım kömürcüyle aynı evde oturan birinin özel Fransızca ders verdiğini söyledi. Hem de çok ucuza ders veriyormuş. Ders ücreti o denli azdı ki küçük cep harçlığımdan biriktirerek ödeyebilirdim. Olmazsa babamdan da isteyebilirdim ayrıca. Karanlığın erken bastığı bir kış günü akşamı son dersten çıkınca peldek arkadaşımla birlikte özel Fransızca dersi veren adamın evine gittik. Aksaray'dan Samatya'ya dönerken tramvay caddesi üzerinde dar yüzlü 4 katlı bir evdi. En üst katta matematik öğretmenimiz, onun altındaki katta Fransızca dersi alacağım adam oturmaktaydı. Karısı bir kız, 2 oğlan, 3 çocuğu vardı. İlk gittiğimiz akşam ders yapılmadı. Genel konuşmayla geçti. Fransızca öğretmenin ressam olduğunu evine gittiğimde öğrendim. Bizden biraz sonra da matematik öğretmenimizin kızı geldi. 2 kız vardı orada o akşam. Ya ikisi de kömürcünün kızıydı ya da biri kızının arkadaşıydı. Kızlardan birinin adı Piraye'ydi. Bir yazarın roman, hikaye ve oyunlarındaki kahramanlarına adlar bulması oldukça ilginç bir psikolojik olaydır. Bu adların yazarın yaşamıyla ilişkisi vardır. Yazılarımızdaki kahramanların adlarını gelişigüzel koymuyoruz. Bu adları bir zihinsel işlemden sonra buluyoruz. O adları genellikle anılarımızdan çıkarmaktayız. Ben bu Piraye adını hikayelerimde, romanımda çok kullanmışımdır. Yalnız belli tiplere o adı vermişimdir. Matematik öğretmenimiz kömürcü ders anlatmaktan başka bizimle hiçbir değinide, hiçbir ilişkide bulunmadığı için onun böyle bir kızı olmasına çok şaşmıştım. Çünkü matematik öğretmenimiz bana yaşlı bir robot gibi geliyordu. Piraye Amerikan Koleji öğrencisiydi. O dönemde Amerikan Koleji öğrencisi olabilmek başlı başına bir ayrıcalıktı. Piraye'nin sınıfında sanat tarihi dersi de okutuluyormuş ya da bu dersin bir bölümüymüş. Başka okullarda neler neler okuyorlar, öğreniyorlar. Ne güzel okullar var. Öğretmen Piraye'ye sanat tarihinden bir ödev vermiş. Bu ödevin bir parçası olarak da bir eski Yunan heykelinin resmini yapması gerekiyormuş. Piraye galiba Apollo heykelinin resmini yapmıştı. Yaptığı resmi düzeltmesi için özel Fransızca dersi de veren ressama getirmişti. Ressam Piraye'ye o resmin nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Kızın yaptığı resmi düzeltti. Geceliğin evime döndüm. Haftada 3 gün birer saat Fransızca dersi alacaktım. Akşamları son dersten çıkınca Fransızca öğretmenime gidecektim. Çok sevinçliydim. Okulda İngilizce, özel öğretmenden de Fransızca öğrenebileceğimi sanıyordum. Adını unutmuştum. Şimdi anılarımı yazarken birden hatırladım. Evinde Fransızca dersi veren adamın adı Hüseyin Hüsnü'ydü. Yaşamımda tanıdığım çok özgün kişilerden biriydi. Tanıştığımız evine ya 1 ya da 2 kez gitmişti. Oradan taşınmışlardı. Taşındığı ev Yeni Kapı'da Et Yemez'deydi. Tren köprüsünün altından geçince bir toprak alanın çevresindeki evlerden birinde oturuyordu. Kagir ev 3 katlıydı. Onlar bu dar evin orta ve üst katında kiracıydılar. Hüseyin Hüsnü Bey evinde şort denilen kısa pantolon giyerdi. O zamanlar İngilizce şort sözcüğü bile dilimize girmemişti. Erkeklerin kısa pantolon giyme töresi yoktu. Alışılmamıştı böyle bir şeye. Onun kısa pantolonları renkli bezlerdendi. Karısının dikmiş olduğu belliydi. Bu yüzden donla dolaşıp yanımıza çıktığını sanıyor, yadırgıyordum. Sonralara alıştım. Bana kendi evinden beri çocuklarının büyüğüymüşüm gibi davranırdı. Yanımda kısa pantolonla bulunması belki de bundandı. Ben de sıcaktan çok bunaldığım, sıcağa hiç dayanamadığım için 30 yaşımdan sonra evimde yazları ve ilk yazları kısa pantolon giyerim. Bu kılıkta beni yadırgayan konuklarım olduğunun farkındayım. Giysi benim için salt giyim ve gereksinimden öte bir şey olmadığı için aldırmıyorum. Hatta bir ev işçisi kadın evde şortla dolaştığım için evimizde çalışmak istememişti. Sevdiğim bir yazar da yazdığı gazetede benim evimde donla gezdiğimi yazacak konusu kalmamış gibi fıkrasını da alay konusu yapmıştı. Hüseyin Hüsnü Bey Kurtuluş Savaşı'na katılmıştı. Bir ilişkiyle Fransa'da bulunmuş, orada Fransızcayı çok iyi öğrenmişti. Süvari yüzbaşısıyken ordudan ayrılmıştı. Eşi bir generalin kızıymış. General, kızının bu yüzbaşı ile evlenmesini istememiş. Buna karşın birbirlerini çok sevdiklerinden evlenmişler. Bu evliliğinde onun ordudan ayrılışında etken olduğunu sanıyordum. Kaynatayla kendisi de eşi de dargındı. Eşi güzel, genç, sarışın bir hanımdı. Paşa kızı denilecek olgunlukta ağırlıktaydı. Hüseyin Hüsnü Bey açık kumral, bıldık bıldık, az tüylü bir adamdı. Birbirinden güzel 3 çocukları vardı. 4 yaşındaki en küçüğü kızdı. Oğlanları biri 10, biri 8 yaşındaydı. Hüseyin Hüsnü Bey okulların eğitim yönetimini, ders kitaplarını beğenmediği için çocuklarını okula göndermiyordu. Çocuklarını kendisi eğitip okuyacaktı. Okuldan daha iyi öğrenim vereceğine inanıyordu. Büyük oğluna epey Fransızca öğretmişti bile. Hüseyin Hüsnü Bey'in nedenini anlayamadığım bir genel küskünlüğü vardı. Daha sonraları buna benzer küskünlüğü başka öğretmenlerimde de görmüş, nedenini çok sonraki yıllarda sezer gibi olmuştum. Daha doğrusu kendimce yorumlamıştım. Bu küskün öğretmenlerin arkadaşları içinde yaptıkları yurt hizmetini pahalıya satışa çıkartmış olanları vardı. Yapılmış ya da yapılmış gibi gösterilmiş yurt hizmetini alabildiğine sömürerek politikaya atılanlar, politikada nüfus ticareti yapanlar, politik nüfuzlarını öz çıkarlarında kullananlar vardı. Ülkücüler çıkarcılara yenik düşmüşlerdi. Bu nedenle kendilerine kapanmış ve küskündüler. Küskün olsalar da ülkücüler içinde baş kaldırmadan ülkücülük çabalarını sürdürenler de vardı. Hüseyin Hüsnü Bey eşine hep sevgiyle, saygıyla davranırdı. Onların evinde yaşam sevgiyle, sevecenlikle sürüyordu. Paşa olan kaynatayla dargındılar. Paşa baba kızının Hüseyin Hüsnü ile evlenmiş olmasını sonradan da affetmemişti. Oldukça yoksuldular. Evlerinde eşya yok gibi bir şeydi. Ama uyum içinde yaşıyorlardı. Her renkte dörtgen kadife parçaları satın alır, bunları şövalesine gelerek raptiyeler, üzerlerine yağlı boyayla görüntü resimleri yapardı. Her kadife üzerine resim yapması bir, en çok 2 saat sürerdi. Günde 3-4 tane yapardı bunlardan. Daha çok yapılabilirdi ama sürümü çok değildi. Kadifeler üstüne çizip boyadığı görüntü resimlerini ezbere yapardı. Romantik, ay ışıklı, gümüş dereli, zümrüt çayırlı, başı dumanlı ya da karlı dağları olan, suları şırıl şırıl çağlayanlı, balayı geçirilecek denli güzel köy evleri olan resimlerdi bunlar. Her kadifeye nasıl bu denli değişik görüntüleri ezbere resimleyebildiğine şaşardım. Özellikle siyah ya da lacivert kadifeler üstüne yaptığı dolunay ve dolunayın durgun sularda yansıyan resimleri çok hoşuma giderdi. Resim yaptığı bu kadifeleri haftada bir kapalı çarşıdaki satıcılara toptan satardı. Çoğunun parasını da peşin almazdı. Sipariş aldığı da olurdu. Aklımda yanlış kalmadıysa her kadifeyi 1 liraya resimlerdi. Ara sıra büyük boyda mukavvalar, kontrplaklar, üstüne resimler yaptığı da olurdu. Bunlardan birini Aksaray'da bir balıkçıya satmıştı. Parasını hepsini alamamış, balıkçı borcunu balık vererek ödemişti. Balıkçı yazın karpuzcu olmuştu. O karpuzcunun önünden geçerken durur, bir süre o resme bakardım. Fransızca öğrencilerinden sıkılmış, onları bırakmıştı. Tek öğrencisi bendim. Beni seviyordu. Kendisine özgü Fransızca öğretme yöntemi olduğunu söylerdi. Gramere ağırlık verirdi. Fiil çekimlerini çizelgeler yaparak kolaylıkla öğretiyordu. Bir akşam derse gittiğimde Hüseyin Hüsnü Bey daha eve dönmemişti. Eşi beklememi söylemişti. Biraz sonra geldi. İyi giyinirdi. Ya papyon ya da plastron takardı. Sevinçli dönmüştü eve. Bir Fransız şirketinde ya da kurumunda iş vermek için konuşmaya çağırmışlar. Oradan dönmüş. Fransızlar Fransızcasını çok beğenmişler. Sevinci bundandı. Ama o işe nedense girmedi. Ya da alınmadı. Bizim evimizin düzenine ters düşen bir yaşayışları vardı. Paraları olmadığı ya da az olduğu zamanlar çok kez böyleydiler. Hep birlikte zeytin, peynir, helva gibi katıkla ekmek yerler. Bundan da hiç yakınmaz, yüksünmezlerdi. Ama bir işten para alır almaz baklavalar, börekler yerlerdi. Yarını hiç düşünmeden eldeki para harcanırdı. O günlerde evde baklava börek yenilmesi zenginlik belirtisi sayılırdı. Onların bu savruk tutumlarını beğenmezdim. Kendi kendime 3-4 gün katıkla ekmek yiyip bir gün baklava börek yiyeceğinizi şunun ortasını bulup da her gün fasulye pilav pişirip yeseniz olmaz mı diye geçirirdim içimden. Okuldaki dersler bir yandan, haftanın 3 günü birer saat Fransızca dersleri bir yandan çok yoruluyordum. Bir gün ders yaparken Hüseyin Hüsnü Bey yorgunluğumu gözlerimden anladı. Belki de uykusuzluktan gözlerim yanıyor, sulanıyordu. Bana bir dinlenme öğüdü vermişti. Bir çayıra ya da toprağa sırt üstü yatıp kafadan saplantı düşünceleri atarak gökyüzünün sonsuz mavi derinliklerine bakmak. Bu öğüdü tuttum. Deniz kıyısında kumlara, çakıllara sırt üstü yatar, hedefsiz olarak göğün mavisine görmeden bakardım. Bu çok iyi bir dinlenmedir. Hala bu yöntemle dinlendiğim olur. Ders almaya yaya gidip gelirdim. Eve dönüşlerimde yoldayken karanlık basardı. Yol bostanların, yangın yerlerinin arasından geçerdi. Bir akşam eve dönerken bir bostan duvarının dibinden geçiyordum. Karanlıkta duvarın köşesini dönüyordum ki birdenbire karşıma bir adam çıktı. Başımdan aşağı kaynar su döküldü diye bir deyim var ya, o gece gerçekten başımdan aşağıya kaynar su dökülmüş gibi olmuştum. Oysa duvar köşesinde birden karşılaştığım adam herhangi bir yolcuydu. Geçip gitmişti ama ben yürüyememiş bir süre duvara dayanıp kalmıştım. Çok korkmuştum. Büyük yaz tatilinde de özel Fransızca dersi almıştım. Yatılı okula girince Hüseyin Hüsnü Bey'e gitmedim bir daha. 17. ayrımın sonu sayfa 207.